Ayrım 5.
Kitabı size sunmama izin verin lütfen. Öyle bir açık artırmada bir tek kitabın bedeli çocuk oyuncağı gibi önemsiz bir şeydir. Hem de buna kaç para verdiğimi anımsamıyorum bile. 100 frank verdiniz. Bu kez de ben sıkılarak, evet doğru dedim. Ama siz bunu nereden biliyorsunuz? Çok basit. Margaret'in eşyalarının açık artırması için tam zamanında Paris'e yetişebileceğimi umuyordum. Ne yazık ki ancak bu sabah gelebildim. Ona ait olan, ondan gelen bir şeyi mutlaka almak istiyordum. Açık artırma görevlisine koştum, satılan eşyaların ve alıcı adlarının listesini inceleme izni istedim. İşte o zaman bu kitabı sizin satın aldığınızı gördüm. Ödediğiniz paraya bakarak bu kitabı elde etmek için özel herhangi bir anıyla bağlı olmanızdan korkmaya karşın onu bana bırakmanızı rica etmeye karar verdim. Armand böyle konuşurken hiç kuşkusuz benim de Margaret'i tıpkı onun tanıdığı biçimde tanımamdan korktuğunu belli ediyordu. Ona hemen güvence vermeye çalıştım. Mademoiselle Gauthier'i uzaktan tanırdım dedim. Onun ölümü bende rastlamaktan zevk duyduğu güzel bir kadının ölümünün genç bir erkekte her zaman uyandıracağı etkiyi yaptı. Evindeki açık artırmadan herhangi bir şey almak istedim. Bu kitaba pey sürmekte inat ettim. Neden olduğunu bilmem ama galiba büyük bir ısrarla bunun üzerinde duran ve elde etmek için bana meydan okurmuş gibi bir hali olan bir beyi kudurtmak zevki için böyle davrandım. İşte onun için efendim, size bir kez daha yineleyeyim. Bu kitap emrinizdedir. Ve benim onu bir açık artırma görevlisinden aldığım gibi benden almış olmamanız için kabul etmenizi tekrar rica ederim. Böylece de bu kitap daha uzun bir tanışmanın, daha içten ilişkilerin başlangıcı haline gelmiş olur. Armand uzanıp elimi sıkarken, "Pekala efendim," dedi. "Önerinizi iştenlikle kabul ediyorum. Ömrüm boyunca size minnettar kalacağım." Margaret konusunda Armand'a sorular sormak isteğiyle yanıp tutuşuyordum. Çünkü kitaptaki sunu, genç adamın yolculuğu, onun bu kitabı ele geçirme isteği merakımı fena halde kamçılıyordu. Ama konuğuma soru sorarak işlerine karışmak hakkını elde etmek için parasını kabul etmemiş gibi görünmekten korkuyordum. Sanki kafamın içinden geçen isteği okumuştu. Çünkü birden bana, "Bu kitabı okudunuz mu?" dedi. "Baştan sona kadar." "Yazdığım iki satır konusunda neler düşündünüz?" Bu kitabı verdiğiniz zavallı kızın gözünüzde sıradan bir insan olmadığını hemen anladım. Çünkü o satırları yalnızca sıradan bir iltifat gibi kabul etmek istemiyordum. Böyle düşünmekte haklıydınız efendim. O kızcağız bir melekti. Bakın, alın şu mektubu okuyun. Bunları söylerken defalarca okunmuşa benzeyen bir kağıdı bana uzattı. Kağıdı açtım, içinde şunlar yazılıydı. "Sevgili Armand'cığım, mektubunuzu aldım. Gene her zamanki gibi iyi yüreklisiniz. Tanrı'ya şükürler olsun. Evet dostum, hastayım. Hem de hiç bağışlamayan, acımayan o hastalıklardan birinin pençesinde kıvranıyorum. Ama bana karşı hala gösterdiğiniz ilgi acımı büyük ölçüde hafifletiyor. Az önce aldığım ve herhangi bir şeyle iyileşmem olasılığı bulunsa, beni sözleriyle sağlığa kavuşturabilecek o güzel mektubu yazan eli sıkmak mutluluğuna erebilecek kadar uzun yaşayamayacağım besbelli. Sizi göremeyeceğim çünkü ölümün hemen eşiğindeyim. Aradaki yüzlerce fersah sizi benden ayırıyor. Zavallı dostum, sizin eski Margaret'iniz çok değişti. Kim bilir onu bu haliyle görmektense hiç görmemeniz belki de çok daha iyidir. Sizi bağışlayıp bağışlamadığımı soruyorsunuz. Ah dostum, hem de bütün yüreğimle. Çünkü bana vermek istediğiniz acı, indirdiğiniz darbe yalnızca bana olan aşkınızın bir kanıtıydı. Bir aydır yataktayım. Saygınıza öyle değer veriyorum ki yaşamımın anılarını günü gününe yazıyorum. Bu işe birbirimizden ayrıldığımız andan başladım. Yazacak, kalem tutacak gücüm tükeninceye kadar da sürdüreceğim. Armand, bana gösterdiğiniz ilgi gerçekse düşünüzde Jules du Prata'ya gidin. O size bu günceyi verecek. Bu yazılarda aramızda geçenlerin nedenini ve özrünü bulacaksınız. Jules bana karşı çok iyi davranıyor. Birlikte sık sık sizden söz ediyoruz. Mektubunuz geldiğinde yanımdaydı, okurken birlikte ağladık. Sizden hiçbir haber almamış olsaydım, Fransa'ya dönüşünüzde bu kağıtları size vermekle görevliydi. Bundan ötürü bana hiçbir minnettarlık duymayın. Yaşamımın tek mutlu anlarına bu her günkü dönüş bana anlatılmaz ölçüde yararlı oluyor. Bu sayfaları okumakla siz geçmişin özünü bulacaksınız. Oysa ben onlarda sürekli bir iç rahatlığı buluyorum. Beni her zaman size anımsatacak bir şey bırakmak isterdim. Ama ne yazık ki evimdeki her şey haciz edildi. Hiçbir şeyin sahibi değilim artık. Anlıyor musunuz dostum? Kısa bir zaman sonra öleceğim. Yatak odamdan hiçbir şeyin kaçırılması, ölmeyip de sağ kaldığımda hiçbir şeyin bana kalmaması için alacaklılarımın buraya yerleştirdikleri bekçinin salonda yürüdüğünü duyuyorum. Satmak için ölümümü bekleyeceklerini ummaktan başka yapacak şeyim yok. Ah, bilseniz insanlar ne kadar acımasız. Ya da daha doğrusu ben yanılıyorum, adil olan ve eğilmeyen Tanrı'dır. İşte böyle aziz sevgilim, eşyalarımın satışına gelirseniz bir şey alırsınız. Çünkü sizin için en ufak bir şeyi ayırıp da bir kenara koyamam. Eğer bunu her nasılsa öğrenirlerse, haciz edilmiş eşyaları aşırmak suçuyla hakkınızda kavuşturma açılabilirler. Bırakıp gittiğim pek içler acısı bir yaşam doğrusu. Ölmeden önce sizi bir kez daha görmeme izin verirse, Tanrı'nın iyiliğine bir kez daha iman edeceğim. Her türlü olasılığa karşı elveda dostum. Size daha uzun bir mektup yazamadığım için beni bağışlayın. Ne var ki beni iyileştireceklerini söyleyenler durmadan kan alarak beni halsiz bırakıyorlar. Elim daha fazla yazmayı reddediyor. Margaret Gauthier. Gerçekten de son sözcükler zor okunuyordu. Mektubu Armand'a geri verdim. Hiç kuşkusuz benim kağıt üzerinden okuduğum gibi mektubu aklından ezbere okuyan genç adama geri verdim. Onu alırken, "Bunu yazanın bir fahiş olduğuna kim inanır?" dedi. Sonra da uyanan anılarıyla heyecanlanarak mektubu bir süre seyretti. Sonunda da dayanamayarak onu dudaklarına götürdü. "Onu bir kez daha göremeden öldüğünü düşünüyorum da," diyerek sözlerini sürdürdü. "Onu bir daha hiçbir zaman göremeyeceğim. Bir kız kardeşim bile yapamayacağını, onun bana yaptığını düşündükçe de onu böyle ölüme bıraktığım için kendimi asla bağışlayamıyorum. Öldü. Öldü, beni düşünerek, adımı yazarak ve söyleyerek öldü. Zavallı Margaret'ciğim benim." Armand düşüncelerini ve gözyaşlarını serbest bırakarak bana elini uzattı. Bir yandan da sözlerini sürdürdü. "Böyle bir ölünün arkasından yakınıp gözyaşı döktüğümü görseler beni pek çocuk bulurlardı. Çünkü benim o kadına ne kadar acı çektirdiğimi, ona ne kadar acımasız davrandığımı, onun da ne kadar iyi yürekli ve her şeye katlanan, yazgıya boyun eğen bir insan olduğunu bilmezler. Onu bağışlama hakkının bana ait olduğunu sanıyordum. Oysa bugün onun benden esirgemediği bağışa kendimi hiç de layık görmüyorum. Ah, onun ayaklarının dibinde bir saat ağlayabilmek uğruna yaşamımın 10 yılını seve seve verirdim. İnsanın bilmediği bir acıyı avutması her zaman pek zordur. Bununla birlikte bu genç adama karşı öyle derin bir yakınlık ve sevgi duyuyordum ki, öylesine büyük bir iştenlikle beni derdinin, acısının ortağı yapıyordu ki, sözlerime hiç de ilgisiz kalmayacağını düşünerek ona, "Akrabalarınız, dostlarınız, arkadaşlarınız yok mu?" dedim. "Umudunuzu kesmeyin, onları görün, yakınlarınız sizi avuturlar. Çünkü benim elimden size acımaktan başka bir şey gelmez." Genç adam ayağa kalktı, odanın içinde iri adımlarla gezinerek, "Doğru söylüyorsunuz," dedi. "Sizi rahatsız ettim, canınızı sıktım. Özür dilerim, acımın sizin için önemsiz olduğunu düşünemedim. Hiçbir bakımdan ilginizi çekmeyen, çekmesi için de bir neden bulunmayan bir olayla sizi rahatsız ettiğimi akıl edemedim." "Sözlerimin anlamı üzerinde aldanıyorsunuz. Tümüyle hizmetinize hazırım. Yalnız ne var ki, acınızı hafifletme yeteneğimin yetersizliğini üzülüyorum. Benim ve arkadaşlarımın topluluğu sizi oyalayabilirse, kısacası herhangi bir konuda ve durumda bana gereksinmeniz varsa, size yardımcı olmaktan duyacağım büyük zevki çok iyi anlamanızı isterim." Genç adam bana, "Özür dilerim, beni bağışlayın," dedi. "Acı, insanı aşırı derecede duyarlı yapıyor. Birkaç dakika daha burada kalmama izin verin. sokaktaki insanların ağlayan koskoca adama görünmemiş bir şey gibi bakmalarını önlemek için gözyaşlarımı kurutup gözlerimi silmeye yetecek kadar kalmamı hoş görün lütfen. Bu kitabı vermekle beni sonsuz derecede mutlu ettiniz. Size olan borcumu nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Ömrümce size minnettar kalacağım. Bu sözler üzerine Armand da, bunu bana ancak dostluğunuzun bir parçasını bağışlayarak ve acınızın nedenini açıklayarak karşılamış olursunuz dedim. İnsan acısını anlatarak avunur. Hakkınız var ama bugün benim ağlamaya çok gereksinimim var. Onun için size yalnızca ipe sapa gelmez sözler söylemekten korkarım. Bir gün bu öyküyü size anlatırım. O zavallı kızcağız için gözyaşı dökmekte haklı olup olmadığımı anlarsınız. Son bir kez gözlerini uğuşturarak aynaya baktıktan sonra da, şimdi de lütfen bana beni pek aptal bulmadığınızı söyleyin ve sizi görmeye gelmeme izin verin. Genç adamın bakışı son derece tatlı ve yumuşaktı. Kendimi tutamayarak onu kucaklayıp bağrıma bastım. Delikanlıya gelince gözleri yeniden yaşlarla buğulanmaya başlıyordu. Bu durumu fark ettiğimi gördü, bakışlarını benden kaçırdı. Armand'a, hadi hadi dedim, cesur olun. Bunun üzerine genç adam, elveda dedi. Ve ağlamamak için insanüstü bir çaba göstererek evimden çıkmaktan çok sanki kaçtı. Penceremin perdesini kaldırdım, onun kapıda bekleyen arabaya bindiğini gördüm. Ama arabaya biner binmez gözyaşlarına boğuldu ve yüzünü mendiline sakladı. 5. Bölüm. Aradan oldukça uzun bir zaman geçti. Bu süre içinde Armand'dan söz edildiğini hiç duymadım. Buna karşılık Margaret sık sık söz konusu ediliyordu. Bilmem siz de bunu fark ettiniz mi? Tümüyle yabancısınız ya da en azından sizi hiç ilgilendirmeyecekmiş gibi görünen bir kimsenin adı bir kez yanınızda söylenmeye görsün. Bu kadarı yeterlidir. Bütün ayrıntılar azar azar gelip o adın çevresinde toplanır. Bütün dostlarınızın şimdiye kadar size hiçbir zaman sözünü bile etmedikleri bir şeyden size söz ettiklerini duyarsınız. İşte o zaman o kişinin hemen hemen yanı başınızda olduğunu keşfediverirsiniz. Onun defalarca hiç dikkati çekmeden yaşamanızdan geçtiğini fark edersiniz. Size anlatılan olaylarda kendi özel yaşamanızın kimi olaylarıyla gerçek bir uyum, bir yakınlık bulursunuz. Ben Margaret'le tam anlamıyla bu durumda değildim. Çünkü onu görmüş, ona rastlamıştım. Onun yüzünü ve alışkanlıklarını çok iyi tanıyordum. Bununla birlikte eşyalarının o açık artırmayla satışından beri genç kadının adı sık sık kulaklarıma gelmişti. Bir önceki bölümde anlattığım durumda da bu ad pek derin bir acıya karışmıştı. Onun içinde şaşkınlığım merakımı artırarak büyümüştü. Bunun sonucu olarak da Margaret'ten hiç söz etmediğim dostlarıma artık yalnızca Margaret Gautier adında bir kadını tanır mısınız diyerek yaklaşır olmuştum. Kamelyalı kadın mı? Hem de nasıl? Bu hem de nasıllara kimi zaman anlamları konusunda hiçbir kuşku bırakmayan gülümsemeler eşlik ediyordu. Sözlerimi şöyle sürdürüyordum. Pekala bu kız neyin nesiydi? İyi bir kızdı. Hepsi bu kadarcık mı? Ey tanrım, elbette, belki öbürlerine oranla biraz daha akıllı, belki de bir parça daha duyguluydu. Onun hakkında özel bir bilginiz yok mu? Baronunu iflasa sürükledi. O kadar mı? Yaşlı dükünün metresiydi. Gerçekten de onun metresi miydi? Öyle söylüyorlar ama her ne olursa olsun adam ona kucak dolusu para harcıyordu. Her zaman aynı genel ayrıntılar, aynı bilgiler. Bu arada ben Margaret'la Armand'ın ilişkileri konusunda bir şeyler öğrenmek merakıyla yanıyordum. Günün birinde her zaman tanınmış kadınların gizliliğinde yaşayanlardan birine rastladım. Onu sorguya çektim. Margaret Gautier'i tanır mıydınız? Gene o aynı. Hem de nasıl yanıtını aldım. Ne biçim bir kızdı? Çok güzel ve çok iyi bir kızdı. Ölümü beni sonsuz derecede üzdü. Armand Duval adında bir aşığı yok muydu? Uzun boylu bir sarışın mı? Evet, doğru. Bu Armand neyin nesiydi? Galiba elindeki avucundaki az bir parayı Margaret'le harburup harman savurduktan sonra ondan ayrılmak zorunda kalan bir delikanlı. Kıza deliler gibi tutulduğunu söylerler. Ya kız? Gene herkesin dediğine göre kız da onu çok seviyordu. Ama işte bütün o kızların sevdiği gibi seviyordu tabii. Verebileceklerinden fazlasını istememeli onlardan. Armand ne oldu? Bu konuda hiçbir bilgim yok. Biz onu pek az tanıdık. Margaret'la 5-6 ay kadar kaldı ama yazlıkta yaşadılar. Kız buraya gelince o gitti. O zamandan sonra Armand'ı bir daha görmediniz mi? Hayır. Armand'ı ben de bir daha görmemiştim. Bana geldiğinde Margaret'ın ölümünü yeni haber almıştı. Bu durumun eski aşkını dolayısıyla da acısını abartmış olup olmadığını kendi kendime sormaya başlamıştım. İçimden belki ölen kadınla birlikte yeniden gelip beni görmek için verdiği sözü de unutmuştur diyordum. Bir başkası söz konusu olsa bu varsayım oldukça akla yakın görünür, geçerli olabilirdi. Ne var ki Armand'ın sonsuz kederinde içtenlik dolu pek çok gerçek yönler vardı. Bir uçtan bir uca geçerek kendi kendime acısı belki de hastalığa dönüşmüştür diyordum. Ondan bir haber alamıyorsam bu kesinlikle hastalanmasından, belki de ölmüş olmasından ileri geliyordu. Elimde olmadan o genç adama karşı büyük bir ilgi duyuyordum. Bu ilgide belki bencillik vardı, belki de o derin üzüntünün altında yürekler acısı bir gönül öyküsü fark etmiştim. Kısacası belki de Armand'ın sessizliğinden duyduğum kaygı büyük ölçüde o öyküyü öğrenmek isteğinden kaynaklanıyordu. Madem ki Bay Duval bana gelmiyordu, kendim kalkıp ona gitmeye karar verdim. Bir bahane bulmak hiç de zor değildi. Ama ne yazık ki adresini bilmiyordum. Bütün sorguya çektiklerim arasında da onun nerede oturduğunu bilen hiç kimse yoktu. Antin Caddesi'ne gittim. Armand'ın oturduğu yeri belki de Margaret'in kapıcısı biliyordu. Eski kapıcı gitmişti. Yeni gelen de benim gibi adresi bilmiyordu. Bunun üzerine Margaret Gautier'in hangi mezarlığa gömüldüğünü sorup öğrendim. Montmartre mezarlığına gömülmüştü. Nisan gelmişti, hava pek güzeldi. Mezarlar artık kışın onlara verdiği o acıklı ve üzgün görünüşlerini kaybetmiş olmalıydılar. Kısacası yaşayanların ölüleri anımsayıp onları ziyaret etmelerine yetecek kadar hava ısınmıştı bile. Kendi kendime Margaret'ın mezarına bir göz atmakla Armand'ın kederinin hala sürüp sürmediğini pekala anlarım ve orada belki de genç adamın ne olduğunu öğrenebilirim diyerek mezarlığa gittim. Bekçinin kulübesine girdim. Şubat ayının 22'sinde Montmartre mezarlığına Margaret Gautier adında bir kadının gömülüp gömülmediğini sordum. Adam bu son barınağa bütün girenlerin yazılıp numaralandığı kalın bir defteri karıştırdı. Sonra da bana gerçekten de 22 Şubat'ta öğleyin o adda bir kadının oraya gömüldüğünü söyledi. Beni mezara götürmesini bekçiden rica ettim. Çünkü tıpkı canlıların kentinde olduğu gibi caddeleri, sokakları bulunan bu ölüler kentinde rehbersiz yolunu bulmak olanaksız bir şeydi. Mezarlık bekçisi bir bahçıvanı çağırdı. Ona gerekli bilgileri verdi. Ama bahçıvan, biliyorum biliyorum diyerek adamın sözünü kesti. Sonra da bana dönerek, o mezarı tanımak pek kolaydır diye konuşmasını sürdürdü. Ben de ona, neden diye sordum. Çünkü onun öbürlerinden pek değişik çiçekleri vardır da ondan. Mezara siz mi bakıyorsunuz? Evet efendim. Bütün akrabaların ölülerine, bunu bana emanet eden o genç adam gibi özen göstermelerini ne kadar isterdim bir bilseniz. Birkaç dönemeçten sonra bahçıvan durdu ve bana, işte geldik dedi. Gerçekten de gözlerimin önünde kusursuz bir çiçek bahçesi vardı. Eğer üzerinde bir ad bulunan beyaz bir mermer durumu belirtmese, hiç kimse bunun bir mezar olduğunu dünyada anlamaz. Mermer diklemesine yerleştirilmişti. Demir bir parmaklıkla satın alınan toprağın sınırı çevrelenmişti. O toprak da baştan başa beyaz kamelyalarla örtülmüştü. Bahçıvan yüzüme bakarak, ''Buna ne dersiniz?'' dedi. ''Çok güzel. Bir kamelya solar solmaz onu hemen yenilemek emri verildi bana. Buraya ilk geldiğinde dereler gibi kanlı gözyaşları döken genç bir erkek. Hiç kuşkusuz ölen kadının eski tanıdıklarından biriymiş bu. Kadın çok da güzelmiş diyorlar. Siz onu tanır mıydınız? Evet. Bahçıvan çok bilmiş, şeytanca bir gülümseyişle, öbür bey gibi, dedi. Hayır, onunla bir kez bile konuşmadım. Ama öyleyken yine de ziyaret etmek için buraya kadar geliyorsunuz. Doğrusu ya, bu çok güzel bir davranış. Çünkü neden saklamalı, zavallı kızcağızı görmeye gelenler işte mezarlığı doldurup taşırmıyor. Hiç kimse gelmiyor mu? Bir kez gelen o genç adamın dışında hiç kimse gelmiyor. Bir kez mi? Evet efendim. Ondan sonra da bir daha hiç gelmedi mi? Hayır, ama dönüşünde gene gelecek. Yolculuğa mı çıktı? Evet. Peki nereye gittiğini biliyor musunuz? Galiba Bayan Gautier'in kız kardeşine gitti. Orada ne işi var? Başka bir yere gömmek amacıyla ölüyü mezarından çıkarmak için ondan izin isteyecek. Peki ama neden ölüyü burada bırakmıyor? Efendim, bilirsiniz ki ölüler için herkes bir şey düşünür. Bunu biz burada her gün görüyoruz. Bu toprak yalnızca 5 yıl için satın alınmış. Oysa söz konusu genç adam sürekli bir mezar ve daha geniş bir toprak istiyor. Yeni mahallede bu daha iyi olur. Yeni mahalle dediğiniz nedir ki? Şimdi sol kolda satılan yeni topraklar. Eğer mezarlık her zaman şimdiki gibi bakılsaydı, dünya yüzünde bulunan bir eşi daha bulunmazdı. Ama olması gerektiği şekle gelebilmesi için daha yapılacak pek çok şey var. Hem de bilseniz insanlar o kadar garip ki. Ne demek istiyorsunuz? Ta buraya kadar büyüklenmeyi, kendini beğenmişliği elden bırakmayan, burnu havada insanlar var demek istiyorum. İşte böyle dediklerine göre galiba bu Bayan Gautier, deyimi bağışlayın, biraz yaşamış, gün görmüş, şimdi de ölmüş. Ondan da geriye hakkında söylenecek hiçbir şey bulunmayan ve bizim her gün burada mezarını suladığımız kadınlardan kalan kadarı kaldı. Ama gelin görün ki onun yanına gömülen kişilerin akrabaları kim olduğunu öğrenmişler. İşte o zaman kızılca kıyamet koptu. Onun buraya gömülmesine engel olacaklarını, tıpkı yoksullar gibi bu çeşit kadınların da toprağa verilmesi için başka araziler olması gerektiğini söylemekte gecikmediler. Hiç böyle şey görülmüş müdür kuzum? Ama ben güzelce onları yerlerine oturttum. Sertçe ağızlarının payını verdim. Görgüsüz yeni zenginler. Ölülerini ziyaret etmek için yılda 4 kez ya gelirler ya da gelmezler. Çiçeklerini kendi elleriyle getirirler. Hem de ne çiçekler, evlere şenlik, bakın. Arkasından ağladıklarını, söylediklerinin mezarının bakımı için meteliği hesap ederler. Onların mezar taşlarına hiçbir zaman dökmedikleri gözyaşlarını yazarlar. Ondan sonra da ölülerinin mezar komşuları konusunda titizlik ederler. Kimseleri beğenmezler. Beyim, ister inanın ister inanmayın, ben bu genç hanımı hiç tanımıyordum. Ne yaptığını da bilmiyorum. Ama işte böyle, gene de o zavallı yavrucağı seviyorum. Mezarına büyük bir özenle bakıyorum. Kamelyalarını en doğru fiyatla tazeliyorum. O benim en sevdiğim ölüdür. Efendim, biz ölüleri sevmek zorundayız. Çünkü öylesine meşgulüz ki başka bir şeyi sevmeye hemen hemen hiç zamanımız yok. Karşımdaki adama dikkatle bakıyordum. Okuyucularımdan kimileri benim açıklamama gerek kalmadan onu dinlerken duyduğum heyecanı çok iyi anlayabilirler. Hiç kuşkusuz adam da bunun farkına varmış olacak ki şöyle sürdürdü. Bu kız için iflas eden kimseler bulunduğunu söylüyorlar.